Ayrım 21. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 219. İlk yarışma gecesi, sıraların gölgesine gizlenmiş, yakasında isteğinin şiddetinden inip kalkan beyaz bir kamelya, Florentino Ariza, Fermina Daza'nın antik ulusal tiyatronun sahnesinde üç mühürlü zarfı açtığını gördü. Altın orkideyi kazananın o olduğunu açıklarken, Fermina Daza'nın yüreğinde neler duyacağını sordu kendi kendine. Yazısını tanıyacağından o anda parkta badem ağaçları altında elini işlediği öğle sonlarını, mektupların içinde kurutulmuş gardenyaların kokusunu, tan yelinde çalınan taçlı tanrıça valsini anımsayacağından emindi. Ama olmadı. Daha kötüsü, altın orkide en çok göz dikilen ulusal şiir ödülü bir Çinli göçmene verildi. Bu alışılmadık kararın kopardığı gürültü yarışmanın ciddiliği konusunda kuşku yarattı. Ama karar yerindeydi. Sone'nin üstünlüğü seçici kurulun oy birliğini haklı çıkarıyordu. Şiiri yazanın ödül kazanan Çinli olduğuna hiç kimse inanmadı. Geçen yüzyılın sonunda iki okyanusu birbirine bağlayan demiryolunun yapımı sırasında Panama'yı kasıp kavuran sarı humma belasından kaçan birçok başka Çinli ile birlikte gelmişti. Ölünceye dek de orada kalmışlardı. Çin usulü yaşamışlar, Çin usulü çoğalmışlardı. Birbirlerine öylesine benziyorlardı ki hiç kimse birini ötekinden ayırt edemiyordu. Başlangıçta karıları, çocukları ve kesip yedikleri köpekleriyle birlikte sayıları onu aşmıyordu. Ama birkaç yıl içinde gümrük kayıtlarında hiçbir iz bırakmaksızın ülkeye vakitsizce giren Çinlilerle birlikte limanın çevresindeki dört ara sokağı doldurmuşlardı. Gençlerin bazıları öylesine kısa sürede saygın aile babaları olmuşlardı ki yaşlanmaya nasıl vakit bulduklarını kimse açıklayamıyordu. Halk sezgisiyle onları iki sınıfa ayırmıştı. Kötü Çinliler ve iyi Çinliler. Kötüler, insanın krallar gibi yiyip içebileceği ya da sofrada bir tabak günebakanlı fare karşısında birdenbire düşüp ölebileceği kasvetli liman lokantalarındaki Çinlilerdi. Bu lokantaların beyaz zehir ticaretinin ve her türlü kaçakçılığın paravanasından başka bir şey olmadığından kuşku duyuluyordu. İyiler ise çamaşırhanelerde çalışan, kutsal bir bilimin kalıtçıları olan Çinlilerdi. Gömlekleri yeni gibi tertemiz yapıyorlar, yakaları ve manşetleri kalıptan çıkmış gibi ütülüyorlardı. Çiçek şenliği yarışmasında 72 çetin rakibini bozguna uğratan bu iyi Çinlilerden biriydi. Fermina Daza şaşkınlık içinde kazananın adını okuduğunda hiç kimse anlamadı. Yalnız alışılmadık bir ad olduğundan değil, Çinlilerin nasıl adlandırıldıklarını zaten kesin olarak hiç kimse bilmediğinden. Ama uzun uzun düşünmeye gerek kalmadı. Çünkü kazanan evlerine erken dönen Çinlilerin göksel gülüşüyle gülümseyerek parterin arkasından belirdi. Kazanacağından öyle emindi ki ödülü almak için ilkbahar törenlerinde giydiği sarı ipek gömleğini giymişti. 18 kratlık altın orkideyi alınca gözlerine inanamayan kalabalığın kulakları sağır eden şakaları arasında sevincinden öptü onu. Hiç istifini bozmadı. Bizimkinden daha az romantik bir yüce esirgeyicinin havarisi gibi sarsılmadan sahnenin ortasında bekledi. Ortalığa sessizlik çöker çökmez de ödül kazanan şiiri okudu. Hiç kimse anlamadı. Ama yeni bir ıslık salvosu dinler dinlemez Fermina Daza, dingin, içe işleyen, kısık sesiyle ikinci kez okudu. Daha ilk dizede bir şaşkınlık kapladı ortalığı. Yetkin, usta bir elin suç ortaklığını ele veren bir esin soluğunun baştan başa dolaştığı, katıksız parnasyen bir soneydi bu. Tek olası açıklama, bir büyük ozanın bu şakayı şiir festivali yarışmasını alaya almak için tasarlamış olması, Çin'in ise bu gizi ölünceye dek saklamak üzere buna razı olmasıydı. Geleneksel gazetemiz, Ticaret Günlüğü, Karayipler'de Çin kültürünün eskiliği, etkisi ve şiir festivaline katılmaya hak kazandığı konusunda derin bilgiye dayalı, sindirilmesi oldukça güç bir deneme yayınlayarak ulusal onurumuzu onarmaya çalıştı. Denemeyi yazan, Sone'nin yazarının gerçekten onu yazdığını söyleyen kişi olduğundan hiç kuşku duymuyor, sözü döndürüp dolaştırmadan denemenin başlığıyla başlayarak kanıtlıyordu bunu. Bütün Çinliler şairdir. Eğer bir komplo varsa, bunu hazırlayanlar mezarlarında gizleriyle birlikte çürüyüp gittiler. Ödül kazanan Çinli'ye gelince, Doğu etkisinin ağır bastığı bir dönemde günah çıkarmadan öldü. Tabutuna konan altın orkideyle ama yaşamında özendiği biricik şeyi elde edememenin, bir ozan olarak tanınamamanın burukluğuyla. Ölümü dolayısıyla basında çoktan unutulmuş şiir festivali olayı anımsatıldı. Ellerinde altın bolluk boynuzları tutan genç kızları gösteren yenilikçi bir desenle birlikte yeniden yayınlandı Sone. Şiirin koruyucu tanrıları da bu fırsattan yararlanarak her şeyi yerli yerine oturttular. Sone yeni kuşağa öyle kötü göründü ki onun gerçekten de ölen Çinli tarafından yazıldığına hiç kimsenin kuşkusu kalmadı. Florentino Ariza bu skandalı yanında oturan tanımadığı iri yarı bir kadının anısına bağladı her zaman. Törenin başından beri gözlemiş ama sonra bekleyişin gerilimi içinde unutmuştu onu. Teninin sedef beyazlığı, mutlu, tombul körpeliği, yapma bir manolya ile taçlanmış geniş soprano göğsü dikkatini çekmişti. Üstüne sımsıkı oturmuş, kaygılı ve sıcak bakışlı gözleri gibi kara, kadife bir giysisi, bir çingene tarağıyla ensesinde toplanmış kapkara saçları vardı. Kulaklarında sallantılı küpeler, boynunda küpelerle bir örnek bir gerdanlık, parmaklarında tümü de yalancı bir parlaklıkta birbirinin eşi yüzükler, sağ yanağında da kalemle yapılmış bir yapma ben vardı. Törenin sonunda kopan alkışlar arasında içten bir üzüntüyle baktı Florentino Ariza'ya. İnanın içten üzüldüm, dedi. Florentino Ariza gerçekten hak ettiği başsağlığı dileğinden ötürü değil, birisinin gizini bilmesi korkusundan ötürü etkilendi. Kadın açıkladı. Yakanızdaki çiçeğin zarflar açılırken titremesinden anladım. Elindeki yapma manolyayı göstererek yüreğini açtı ona. Ben de çiçeğimi bu yüzden çıkardım, dedi. Uğradığı bozgundan ötürü ağlamaklıydı ama Florentino Ariza gece avcısı içgüdüsüyle yüreklendirdi onu. Hadi gidip bir yerlerde birlikte ağlayalım. Evine dek eşlik etti ona. Kapıda gece yarısı olduğu, sokakta kimse bulunmadığı için kendisini bir konyak içmeye çağırmaya kandırdı. Bir yandan da birlikte 10 yıllık toplum olaylarına ilişkin gazete kesikleriyle resimlere bakacaklardı. Eskimiş bir tuzaktı bu. Ama bu kez kendiliğinden oldu. Çünkü ulusal tiyatrodan çıkıp yürürken albümlerinden söz eden kadının kendisiydi. İçeri girdiler. Florentino Ariza'nın salona girer girmez ilk dikkatini çeken tek yatak odasının kapısının açık olduğu, yatağın geniş, şatafatlı, işlemeli bir yorganla örtülü, başucuyla ayak ucunun bronz yapraklarla süslenmiş olduğuydu. Bu görünüm heyecanlandırdı onu. Kadın farkına varmış olmalıydı. Çünkü salonun ortasına doğru yürüyüp yatak odasının kapısını kapattı. Sonra üstünde bir kedinin uyuyakaldığı çiçekli kretondan bir divana çağırdı onu. Masanın üstünde albüm koleksiyonunu koydu. Florentino Ariza hiç acele etmeksizin baktığı şeyden çok bundan sonra atacağı adımları düşünerek albümün sayfalarını çevirmeye başladı. Birden gözlerini kaldırdı, gözlerinin yaşlarla dolu olduğunu gördü. Hiç çekinmeden gönlünce ağlamasını öğütledi ona. Çünkü hiçbir şey ağlamak kadar rahatlatamazdı insanı. Ama aynı zamanda korsesini çıkarmasını da önerdi. Ona yardım etmeye davrandı çünkü korse çapraz bağcıklarla sımsıkı sırtına yapıştırılmıştı. Daha bağcıkları çözmeyi bitirmeden korse bir iç basınçla kendiliğinden açıldı. Usa sığmaz büyüklükteki memeler özgürce soluk aldılar. Bu kolay durumlarda bile ilk kez korkusunu hiçbir zaman üstünden atamamış olan Florentino Ariza, parmaklarının ucuyla usul usul boynunu okşamayı göze aldı. Kadın ağlamaktan vazgeçmeksizin şımartılmış bir çocuk iniltisiyle kıvrandı. O zaman tam okşadığı yerden öptü onu. Parmaklarıyla okşadığı gibi çok yumuşak bir öpüşle. Bunu ikinci kez yapamadan kadın açgözlü, sıcak, anıtsal gövdesiyle ona doğru döndü, sarmaş dolaş yere yuvarlandılar. Divanın üstündeki kedi bir çığlık kopararak uyandı, üstlerine atladı. Sabırsız acemi aşıklar gibi el yordamıyla birbirlerini arayıp bulabildiklerince buluyorlardı. Giyimli, ter içinde, dağılmış albümlerin üstünde yuvarlanarak, sevişmenin yıkımından çok kedinin öfkeli pençelerinden sakınmaya çalışarak. Ama ertesi geceden başlayarak hala kanayan yaralarıyla birkaç yıl sürdürdüler sevişmeyi. Florentino Ariza onu sevmeye başladığının farkına vardığında kadın 40'ını çoktan aşmıştı. Kendisi ise 30'unu doldurmak üzereydi. Sara Noriega'ydı adı. Gençliğinde yoksulların aşkı üstüne yazdığı hiçbir zaman yayınlanmayan bir şiir kitabıyla bir yarışma kazanarak bir çeyrek saat süren bir üne kavuşmuştu. Devlet okullarında eğitim ve yurttaşlık bilgisi öğretmeniydi. Eski Getsemani mahallesinde rengarenk aşıklar pasajında kiralık bir evde oturuyor, aylığıyla geçiniyordu. Ara ara sevgilileri olmuştu ama hiçbirinin evlilik niyeti olmaksızın. Onun zamanında onun çevresinden bir erkeğin birlikte yatağa girdiği bir kadınla evlenmesi güçtü çünkü. 18 yaşının çılgınca tutkusuyla sevdiği ilk resmi nişanlısı, düğün için kararlaştırılan günden bir hafta önce sözünden dönerek onu yüzüstü bırakılmış bir nişanlı ya da o zamanki deyimle kullanılmış bir kız durumuna düşürdüğünden beri kendisi de böyle bir umuda kapılmamıştı bir daha. Her şeye karşın bu ilk yaşantı acımasız ve kısa süreli de olsa hiçbir burukluk bırakmadı onda. Tersine şaşırtıcı bir kanıya vardırdı onu. İster evli olsun, ister olmasın, ister tanrı buyruğunu, ister yasaları çiğneyerek yatağında bir erkek olmadıkça yaşamaya değmezdi hayat. Florentino Ariza'nın onda en hoşuna giden şey sevişirken doyumun doruğuna ulaşmak için bir bebek emziği emmesiydi. Çarşıda bulabildikleri bir alay boy boy, çeşit çeşit, renk renk aldılar onlardan. Sara Noriega çok ivedi anlarda el yordamıyla bulabilmek için yatağın başucunda asıyordu onları. O da kendisi kadar bağımsız olsa da, belki de ilişkilerinin herkesçe bilinmesine karşı çıkmayacak olsa da, Florentino Ariza daha en başından gizli bir serüven olarak belirlemişti ilişkilerini. Hemen hemen her zaman gecenin ilerlemiş saatlerinde servis kapısından süzülüyor, tan yeri ağarmadan önce parmaklarının ucuna basarak sıvışıyordu. Böyle oda oda kiralanan kalabalık bir evde, komşuların önünde sonunda göründüklerinden daha çok şey bileceklerini o da biliyordu, kendisi kadar. Bu yalnızca bir biçim sorunu olsa da. Florentino Ariza böyleydi. Yaşamının sonuna dek kadınlarla ilişkilerinde böyle olacaktı. Ne onunla ne de başka kadınlarla ilişkilerinde hiçbir zaman hata yapmadı. Onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Abartma değildi bu. Yalnızca bir kez başına iş açabilecek bir iz, az kalsın yaşamına mal olan yazılı bir kanıt bırakmıştı. Gerçekte her zaman Fermina Daza'nın sonsuza dek kocasıymış gibi davrandı. Aldatan ama bağlı bir koca. Kölelikten kurtulmak için aralıksız ama onda bir ihanete uğramanın hayal kırıklığını uyandırmaksızın savaşan bir koca. Böylesine bir gizlilik yanlış anlamaya yol açmaksızın yürütülemezdi. Transito Ariza, aşk için doğmuş, aşk için yetiştirilmiş olan oğlunun gençliğindeki ilk mutsuzluğundan sonra her çeşit aşka karşı bağışıklık kazandığına inanmış olarak öldü. Ama onu çok yakından tanıyan, gizemli kişiliğini gizemli giysilere, garip losyonlara düşkünlüğünü bilen daha az iyicil bazı kimseler, onun aşka karşı değil, kadınlara karşı bağışıklığı olduğu kuşkusunu paylaşıyorlardı. Florentino Ariza bunu biliyordu. Yalanlamak için de hiçbir zaman hiçbir şey yapmadı. Sara Noriega'nın da aldırdığı yoktu. Aşık olduğu ya da hoşuna giden ve aşık olmaksızın ondan hoşlanan sayısız kadınlar gibi, o da gerçekten nasılsa öyle kabul etti onu, gelip geçici bir adam. Sonunda hangi saatte olursa olsun evine gitmeye başladı. En çok da ortalığın en dingin olduğu pazar sabahları. Elinde ne iş varsa bırakıyor, Florentino Ariza'yı her zaman hazır bekleyen, içinde törensel biçimselliklerle dalmasına hiçbir zaman izin vermediği kocaman süslü yatakta tüm bedeniyle kendini onun mutluluğuna adıyordu. Florentino Ariza, geçmişi olmayan evde kalmış bir kızın erkekler konusunda nasıl bu denli bilgili olduğunu, bir yunus balığınınkine andıran yumuşak bedenini, suyun altında deviniyormuşçasına nasıl öylesine hafiflik ve yumuşaklıkla oynatabildiğini anlamıyordu. Aşkın her şeyden önce bir doğa vergisi olduğunu söyleyerek savunuyordu kendini Sara Noriega. İnsan ya bunu bilerek doğar ya da hiçbir zaman öğrenemez, diyordu. Florentino Ariza, onun göründüğünden daha görmüş geçirmiş olduğunu düşünerek geçmişe yönelik kıskançlıklarla kıvranıyordu. Ama her şeyi yutmak zorundaydı. Çünkü kendisi de bütün kadınlara söylediği gibi onun biricik sevgilisi olduğunu söylemişti. Hoşuna gitmeyen birçok başka şey arasında Sara Noriega'nın sevişirlerken pençeleriyle onları paramparça etmesin diye tırnaklarını kestiği kızgın kedinin de yatakta olmasına katlanmak zorunda kalması da vardı. Bununla birlikte yatakta bitkin düşünceye dek kalmak kadar sevişme yorgunluklarını şiir sevgisiyle gidermekten de hoşlanıyordu. Şaşılacak bir belleği vardı. Yalnızca sokaklarda kitapçıklar halinde satılan ve dönemin duygusal aşk şiirlerini anımsamakla kalmıyor, canı istediğinde yüksek sesle okumak için en hoşuna giden şiirleri iğneyle duvarlara asıyordu. Eğitim ve yurttaşlık bilgisi metinlerini, yazım derslerinde kullanılanlar gibi çapraz uyaklı 10 heceli koşuklar haline getirmiş ama resmi makamların onayını almayı başaramamıştı. Öyle tumturaklı coşkunlukları vardı ki kimi zaman sevişirken bağıra bağıra şiir okumayı sürdürüyor, Florentino Ariza ağlamayı kessinler diye çocuklara yaptıkları gibi zorla emziği ağzına sokuyordu. İlişkilerinin doluluğu içinde Florentino Ariza hangisinin aşk olduğunu sormuştu kendi kendine. Altüst olmuş yataktaki sevişmenin mi yoksa pazar öğleden sonralarının dingin sevişmelerinin mi? Sara Noriega çıplakken yaptıkları her şeyin aşk olduğunu söyleyerek yalın bir yanıtla yatıştırdı onu. Belden yukarısı ruhun aşkı, belden aşağısı da bedenin dedi. Bu tanım Sara Noriega'ya aşkın bölünmüşlüğü üstünde bir şiir yazmak için iyi bir fikir gibi göründü. Şiiri ikisi birlikte yazdılar. O güne değin hiç kimsenin böyle özgün bir şiirle yarışmaya katılmadığına inanan Sara Noriega, 5. Şiir Festivali yarışmasına gönderdi onu. Ama bir kez daha yenilgiye uğradı. Florentino Ariza ile birlikte eve dönerken öfkeden deli gibiydi. Açıklayamadığı bir nedenle bu dolabın şiirin ödül kazanmaması için Fermina Daza tarafından çevrildiğine inanıyordu. Florentino Ariza aldırmadı ona. Ödül dağıtımından beri neşesi yerinde değildi çünkü Fermina Daza'yı uzun zamandan beri görmemişti. O akşam ondaki büyük değişikliğin farkına varmıştı. Önce anneliği ilk bakışta belli oluyordu. Bu yeni bir şey değildi onun için çünkü oğlunun okula başladığını biliyordu. Yine de annelik yaşında olduğu ona daha önce hiç o akşamki gibi açık görünmemişti. Belinin ölçüsünden, biraz soluk soluğa yürüyüşünden ötürü olduğunca, ödül kazananların adlarını okurken sesinin çatlamasından ötürü de. Sara Noriega yiyecek bir şeyler hazırlarken Florentino Ariza anılarını belgelemeye çalışarak şiir festivali albümlerinin sayfalarını karıştırdı. Dergilerden kesilmiş renkli resimlere, kemer altlarında andaç olarak satılan sararmış kartlara baktı. Kendi yaşamının yanılgısının bir geçit resmi oldu bu. O zamana dek geçip gidenin dünya olduğunu varsaymıştı. Alışkanlıklar, moda, her şey gelip gidiyordu. Fermina Daza'nın dışında her şey. Ama o gece yaşamın Fermina Daza için de geçmekte olduğunu, kendi yaşamının da beklemekten başka bir şey yapmaktan vazgeçip gittiğini ilk kez bilinçli olarak gördü. Hiç kimseye söz etmemişti ondan. Dudaklarının solduğunu kimse fark etmeksizin onun adını anamayacağını biliyordu çünkü. Ama o gece, pazar sıkıntısıyla dolu başka birçok akşam yaptığı gibi, albümlerin yapraklarını çevirirken Sara Noriega, insanın kanını dolduran o rastgele çıkışlarından birini yaptı. "Orospunun biri," dedi. Yanından geçerken Fermina Daza'nın bir maskeli baloda, kara panter kılığında bir resmini görünce söyledi bunu. Kimden söz ettiğini Florentino Ariza'nın anlaması için adını anmasına gerek yoktu. Ömrü boyunca onu tedirgin edebilecek bir açıklamadan korktuğu için hemen sakınımlı bir savunmaya geçti. Üstüne basa basa Fermina Daza'yı uzaktan tanıdığını, ilişkilerinin bir merhabadan öteye geçmediğini, önekosu olmadığını söyledi. "Sevmediği bir adamla yaptığı bir çıkar evliliği sayesinde," diye sözünü kesti Sara Noriega. "Orospuluğun en aşağı biçimidir bu." Aynı şeyi daha az kaba bir biçimde ama aynı katı ahlakçılıkla felaketinden ötürü onu avutmak umuduyla annesi de söylemişti Florentino Ariza'ya. İliklerine dek sarsıldı. Sara Noriega'nın ağır sözlerine karşı uygun bir yanıt bulamadı. Konuyu saptırmaya çalıştı. Ama Sara Noriega, Fermina Daza'ya duyduğu öfkeyi boşaltıncaya dek izin vermedi buna. Kendi kendine açıklayamadığı bir anlık bir sezgiyle ödülü kaçırması için dolabı döndürenin o olduğuna inanmıştı. Buna inanması için hiçbir neden yoktu. Üstelik Fermina Daza'nın gizlerini bilse de seçici kurulun kararlarıyla hiçbir ilişiği yoktu. Sara Noriega kesin bir tavırla şöyle dedi. "Biz kadınlar her şeyi sezinleriz." Böylece tartışmaya son verdi. O andan başlayarak Florentino Ariza başka bir gözle gördü Sara Noriega'yı. Onun için de geçiyordu yıllar. Taşkın doğallığı solup gidiyordu. Sevişmeleri hıçkırıklarla kesiliyordu. Göz kapakları eski burukluklarını, izlerini göstermeye başlamıştı. Dünkü çiçekti o artık. Öte yandan yenikliğin öfkesiyle içtiği konyakların sayısını aldırmıyordu. Parlak bir akşamında değildi. Isıtılmış Hindistan cevizli pilav yerken her birinin yarışmada kazanamayan şiire katkısının ne olduğunu saptamaya çalışıyordu. Her birine kaç altın orkide yaprağı düşeceğini anlamak için. Bizans oyunlarıyla oyalanmaları ilk kez olmuyordu ama Florentino Ariza yeni açılmış yarasının acısını dile getirmek için fırsattan yararlandı. Neredeyse 5 yıllık aşklarının kinlerini ortaya döken aşağılık bir tartışmaya daldılar. Gece yarısına 10 dakika kala Sara Noriega duvar saatini kurmak için bir sandalyenin üstüne çıktı ve içgüdüsel olarak tam saat başında ayarladı. Belki de açıkça söylemeden gitme vaktinin geldiğini ona anlatmak için. Florentino Ariza o zaman bu aşksız ilişkiyi hemen kökünden kesip atma gereğini duydu. İlk adımı atanın kendisi olması için fırsat kolladı, her zaman yaptığı gibi. Sara Noriega'ya hayır diyebilmek, artık aralarında her şeyin bittiğini söyleyebilmek için yatakta kalmasına izin versin diye Tanrı'ya yakararak saati kurduktan sonra gelip yanına oturmasını istedi ondan. Ama o uzakta konuklara ayrılan koltukta oturmayı yeğledi. O zaman Florentino Ariza, konyağa batırdığı işaret parmağını emsin diye ona uzattı. Bir zamanlar sevişmeye başlarken hoşlanırdı bundan. Bu kez kaçındı. "Şimdi olmaz," dedi. "Birini bekliyorum." Fermina Daza onu bıraktığından beri Florentino Ariza son kararı her zaman kendine saklamayı öğrenmişti. Daha az acı durumlarda Saranoria Bey'e karşı özen göstermekle direnebilirdi. Gecenin sonunu yatakta onunla yuvarlanarak geçireceğinden emin olarak, çünkü bir kadının bir kez bir erkekle yattı mı erkek ne zaman isterse onunla yatmayı sürdüreceğine inanıyordu. Erkek her seferinde onu nasıl yumuşatacağını bilirse. Bu inancı gereği her şeye katlanmış, en kirli aşk ilişkilerinde bile her şeyin üstesinden gelmişti. Sırf kadın olarak doğmuş hiçbir kadına son sözü söyleme fırsatı vermemek için. Ama o gece kendini o denli aşağılanmış hissediyordu ki, öfkesini elinden geldiğince belli etmemeye çalışarak, konyağını bir dikişte içti, hoşça kal bile demeden çıkıp gitti. Bir daha da birbirlerini görmediler. 21. ayrımın sonu, sayfa 229.